Bu podcast vegan olmak isteyip de olamayanlara gelsin. Evet, bugünkü konumuz veganlık ama biraz farklı bir noktadan inceleyeceğiz. Bana en fazla gelen soru, vegan olmak istiyorum, vejetaryen olmak istiyorum ama olamıyorum. Evimde sürekli et pişiyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor, bir şekilde etli ya da hayvansal ürünlü yaşama geri dönüyorum. Ne yapmalıyım? Aslında bu sorunun cevabını ben de yeni buldum. 2012 yılından beri vejetaryendim. Ancak 1 Ağustos'tan itibaren kendimi veganlık yolunda bir insan olarak niteliyorum. Benim için de bunların cevapları aslında yeni. Çünkü biliyorum ki vejetaryenlik hiçbir zaman etik olarak tutarlı bir duruş değildi. Nihai olarak ya vegan olmam ya da etçil hayata geri dönmem gerekiyordu. Sonuçta çok uzun sürdü ama veganlığa artık adım attım ve kendim için geri dönüşü olmayan bir yola girdim. Ama bu süreçte aslında 2012'den bu yana veganlık ve vejetaryenlikle ilgili belirli deneyimler elde ettim. Ve bunların aslında bu deneyimlerin içerisindeki zorlukların büyük oranda sosyalleşme ile alakalı olduğunu düşünmeye başladım. Bu yüzden ilk başta bizim et yiyen canlılar olarak, hepçil canlılar olarak etin sosyalleşmemizdeki öneminden ve aslında nasıl da vazgeçilebilir bir noktada olduğundan bahsedeceğim. Bizim et ile sosyalleşmemiz aslında ateşe dayanıyor. Yani ateşle birlikte oluyor ve ateş sadece bizi koruyan, dışarıdaki tehlikelerden bizi kollayan bir niteliği yok. Ateş aynı zamanda etle ilişkili. Çünkü pişmiş etle başlıyoruz aslında et yemeye. Bu anlamda ateşin etrafında toplanmak, ki kamp kültüründe de bu vardır. Ateşin etrafında toplanırsın ve hikayeler anlatılır. Yani aslında ateş etrafında bir şekilde sosyalleşilir. Yine sadece bunu ateş olarak düşünmeyin. Eğer sobalı evde yaşadıysanız sobanın etrafında sosyalleşme diye de bir şey vardır. Yine bilirsiniz. Isıyla birlikte sosyalleşme aslında çok yeni bir şey değil. Çok eskilere dayanan bir şey. Ama önceden ateş ve yediğimiz yiyecekler birbiriyle ilişkiliydi. Şu andaki gibi ocağımız ve ısı kaynaklarımız ayrı değildi. Bu nedenle aslında bazı bilim insanlarının görüşüne göre ilk başta etine biyolojik olarak bir dönüşüm yaşıyoruz et yemeye başlayarak. Sonrasında da kültürel sosyal dönüşüm yaşıyoruz. Ama sonuç itibariyle et yemeye hani en geriye gidersek işte kemiklerin üzerindeki işte iliklerin kırılması, kemiğin içindeki iliğin alınması için işte kırılması ya da işte kemiklerin üzerindeki işaretlere vesaire bakarak 2,6 milyon yıla kadar geriletebiliyoruz. Yani aslında en eski alışkanlıklarımızdan biri bu. Bazı veganlar bunu hoş karşılamayacaktır çünkü otçul olduğumuzu iddia ediyorlar ama bunun hiçbir bilimsel tutarlığı ya da geçerli olan bir düşünce değil. O yüzden bu düşünceyi bilimsel olarak değersiz bulduğum için üzerine çok konuşmayacağım. Ama zaten burada mesele bizim hepçil olmamız ya da etçil olmamız ya da otçul olmamız değil. Bunu tamamen bağımsız bir mesele olarak görüyorum. İşin etik kısmını bugünkü podcast'te konuşmayacağım. İşin etik kısmını bundan sonra bir tane daha podcast olacak ve sağlık ve etik yönüyle aslında ele alacağım. O yüzden şu an bahsetmeyeceğim. Şu soru aslında aklımıza gelebilir ve çok eski bir alışkanlık et yemek ve biz bununla birlikte dönüşüm yaşadık ama biz hepçiliz. Aslında yine araştırmalar gösteriyor ki doğru şekilde beslenen bir vegan ya da vejetaryen, yani doğru şekilde takviyesini alan, doğru şekilde beslenen vegan vejetaryen aslında o kadar da sağlık sorunu yaşamıyor. Yani belki işlenmiş et yiyen, fast food'la beslenen, belki değil bu arada, bunu belki atıyorum şu an. Fast food'la beslenen, işte sigara içen vesaire ama etçil bir insandan, yani daha sonra hepçil bir insandan çok daha sağlıklı olabiliyor. Bunun yanında eğer sürekli şeker ve hamur işi tüketen veganlardansanız o zaman bu da yine aslında sizin için sağlıklı olmayan bir noktada olduğunuz anlamına geliyor. Ama bu noktada şunu görebiliyoruz. Yani evet, sağlıklı bir şekilde vegan olmak da mümkün. Evet, mümkün. Fakat neden bazı insanlar veganlığı etik olarak doğru buluyor da sonrasında vegan olmuyor? Yani mesela veganlar ya da vejetaryenler bunu sıkça yaşamışlardır. İşte bazı arkadaşları vardır. Ya çok haklısın, ben de senin gibi düşünüyorum. Kesinlikle insanlar vegan olmalı. O görüntüleri izledim, çok kötü oldum. Ama işte vegan olamıyorum, vejetaryen dahi olamıyorum. Ya da neden bazı insanlar hayvansal gıdayı, insanlar için hayvansal gıdayı kesmek çok zor oluyor. Yani sanki ömürlerinden ömür alınıyormuş gibi ya da çok büyük bir bedel ödüyorlarmış gibi hissediyorlar. Bu sadece damak tadıyla açıklanabilir bir şey mi? Yani sadece bir yiyecekten aldığımız hazla açıklanabilir bir şey mi? Bir de neden bu yol çok zor bir yolmuş gibi koşullanmış durumdayız? Ben de vejetaryen olduğum dönemde veganlığın çok zor bir yol olduğunu düşünüyordum. Yani beni çok zorlayacağını düşünüyordum. Ama bu kısma sonradan geleceğim. Nasıl hiç zorlanmadığımı anlatacağım. Bu sorular aslında bunların hepsi yani bize bazı cevaplar veriyor. Bu soruların cevapları çok önemli çünkü vegan olmanın önündeki en büyük engel aslında buradaki cevaplarda yatıyor. Ama bence en önemli şey bu soruların cevapları bağlamında söylüyorum. Sosyalleşme meselesi. Yeme içme odaklı sosyalleşme. Aslında burada yeme içme odaklı sosyalleşme dememe dahi gerek yok. Çünkü sosyalleşmenin neredeyse tamamı yeme içme odaklı oluyor. Yani neredeyse bütün sosyalleşmelerimiz içerisinde yeme içme kültürü dahil ne yazık ki. Ya ne yazık ki demek de aslında tam da doğru değil. Çünkü vegan yaşamı da aslında vegan yaşam da bir farklı bir sosyalleşme içeriyor. Ama burada eti nereye konumlandıracağız? Hayvansal gıdayı bu sosyalleşmenin içinde nerede görüyoruz? Bu çok önemli. Bir de çoğu insan bazı veganlar gibi ciddi yoğun empati duygusuna sahip değildir. Yani herkesten benzer şekilde empati duymasını, herkesin o görüntülere, istismarlara ve sömürüye aynı duygusallıkla cevap vermesini bekleyemeyiz. Fakat etik tutarlılık bekleyebiliriz insanlardan. Özellikle karşımızdaki insan kadın hakları konusunda, LGBT hakları konusunda vesaire bunda hani böyle bir hassasiyeti olan, kimlik siyasetinde vesaire bir hassasiyeti olan, sömürüye karşı olan bir insansa bu insandan tutarlılık beklememiz doğru olabilir. Empati beklemeyebiliriz ama tutarlılık bekleyebiliriz. Bir de zaten hani insan şöyle düşünüyor aslında bazı veganlar hani o görüntüleri görüp vegan olan çok insan var. Çünkü empati duygusu yüksek insanlar. Hani ben bundan bu kadar etkilendiysem karşımdaki de bundan bu kadar etkilenebilir diyebiliyor. Ama gerçekten pek çok belgesel linki yollayıp çok ciddi korkunç görüntülerin olduğu belgeselleri yollayıp hiçbir şekilde hani etçil yaşamdan vazgeçmediğini gördüğüm insanlar oldu. Yani hala da etçil yaşama devam ettiklerini gördük. Demek ki buradaki bizim empati beklentimiz bizi rasyonel bir noktaya sürüklemiyor. Peki en büyük zorluk olarak nitelendirdiğim bu yeme içme odaklı sosyalleşme meselesini aslında biraz ayrıntıya da girmek istiyorum bu noktada. Yeme içme üzerine sosyalleşme bir kere mesela birini misafir olarak alırsınız ya da siz bir yere misafir olarak gidersiniz. Burada sorun yaşayabiliyorsunuz. Bir kere biri size misafirliğe geldiğinde eğer et yiyorsa et hazırlamak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü genel olarak bizim kültürümüzde eğer misafir geliyorsa ona yemek olarak etli bir şey yapmanız gerekir. Yani ona böyle zeytinyağlı, soğuk zeytinyağlı yaparak onu ağırlayamazsınız. Onu etle ağırlamanız gerekir. Bir kere bu kültürel bir öğet diyeyim. Ya da siz misafirliğe gittiniz. Misafirlikte yine aynı şekilde o ev sahibi size değer verdiğini size etli yemek yaparak gösterir. Ya da etin en güzel yerini, en değerli yerini yaparak gösterir. Bunun dışında kafelere gittiğinizde birçok yerde vegan seçenekle karşılaşmıyorsunuz. Hatta içinde herhangi bir şekilde hani hayvansal gıda olmayan bir salata getirin dediğinizde bile içinde yine işte yoğurt sosu bilmem nesi falan anlatabiliyor olabiliyor. Yani bu dışarıda özellikle kafelerde, restoranlarda sürekli olarak aslında yine et ya da hayvansal gıda temelli oluyor buradakilerde. Bunlar arasından yine vegansanız en değil düzeltiyorum. Hani vegansanız içinde hayvansal olmayanı vesaireyi seçmek durumunda kalıyorsunuz. Aslında hayvansal gıda et için her şeyin içinde et yok. Evet doğru her şeyin içinde et yok. Ama her şeyin içinde neredeyse yoğurt var, krema var ya da işte süt var vesaire. Hani hayvansal ya da yumurta var. Bu da yine aynı şekilde bizim sosyalleşmemizin dışarıda bir insanla buluşacağımızda dahi sosyalleşmemizin ne kadar ete dayalı olduğunu da gösteriyor. Bunun dışında bayramlar var. Kurban Bayramı diye bayram var biliyorsunuz ama onu da geçiyorum. Hindi kesiliyor yılbaşında. Şükran yemeğinde yine aynı şekilde Et odaklı, et temelli. Aslında bayram yemeklerinin hepsi et temelli. Böyle de bir durum var. Onun dışında mesela bir gelir getirecek bir şey yapıyorsunuz. Kermeste yiyecek satıyorsunuz. Burada da yine içinde hayvansal gıda olan pek çok şeyle karşılaşabilirsiniz. Yine değerli oluyor çünkü. Aileyle birlikte yenilen akşam yemeklerinde çoğunlukla yemeklerin içerisine et katması nasıl diyeyim, kültürden geldiğinize göre de değişen bir şey. Bu benim baba tarafım gibi eğer İç Anadolu'ysanız et, yani yiyecekler, yemeklerin hepsinde et, kuyruk yağı vesaire her şeyin olduğu, etin her bölümünün olduğu bir kültür yani. Ama bunun dışında Egeliyseniz şanslısınız. Çünkü Ege'de zeytinyağlıya et konulmaz. Bu zeytinyağlıya hakarettir ama başka yerlerde bu böyle olmayabiliyor. Biraz akşam yemekleri hani sizin kendi kültürünüzün nereye bağlı olduğuyla da alakalı olan bir şey. Ama sonuç itibariyle yine de tabii ki Ege'de de et var. Yani balık, ahtapot vesaire, hani bütün deniz ürünlerinin var olduğu çeşitlilikten bahsediyoruz. Bunun dışında kutlamalar, eğer doğum gününüz varsa, bunların hepsini tek tek saymak zorundayım da nedenini söyleyeyim. Neden sayıyorum? Çünkü etin ve hayvansal gıdanın bizim bütün sosyalleşmemizin her noktasında nasıl var olduğunu görebilmeniz ve aslında vegan olmanın hani zorluğunun nerede başladığını tespit etmek bence asıl önemli olan. Bunun dışında kutlamalar, dediğim gibi işte herhangi bir şey yaparsınız kutlama. Bunda da pasta kesersiniz mesela. Bu pastanın içerisinde de yine hayvansal ürün vardır. Bunun dışında cenazelerde bile mesela yeme içme var. Bu da yine mutlaka bir et yemeği olur. Bunu hani tabildotla verilir. Hiç cenaze evine gittiniz mi bilmiyorum ama orada işte yine helvası kavrulur. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yine yeme içme üzerine, yani cenazede dahi yeme içme üzerine var olan bir sosyalleşmede bahsediyoruz. Düğünleri zaten geçiyorum. Düğün çorbası diye yoğun etli bir şey dahi var, yani hani çorba dahi var. Ve bunun dışında mesela et yemeği yapma süreçleri de, aslında yemek yapma süreçleri sadece et değil, yine kolektif olabiliyor. Mesela erişte beraber kesilir. Bizim İç Anadolu'da, Yozgat'ta falan da meşhur. Ankara Güdül'de de meşhur. Kapama vardır. Mesela kapamayı yaparken grup halinde yapılır yani. Tek kişi yapmazsın. Yine yemeklerin üretim süreçleri de aynı şekilde. Yani sadece yeme değil, üretim süreci de kolektif ve sosyalleşmenin bir parçası. Ve hatta yeme sonrasındaki süreç de yine sosyalleşmenin bir parçası. Özetle ateş etrafındaki o sosyalleşmemizi, yani ateş etrafında gerçekleşen, milyonlarca yıl önce gerçekleşen sosyalleşmemizi bugün bile hala da devam ettirdiğimizi görüyoruz. Ve bu durum, yani bu sosyalleşme biçimi bugün artık dünyada farklı bir grup tarafından eleştirilir pozisyonda. Etik olarak eleştirilir pozisyonda. Bu grupta elbette ki veganlar. Veganlar için etçil ve hayvansal yaşam etik olarak ciddi problemli bir yaşam. Bunu o etik ve sağlık üzerine yapacağım podcast'te daha ayrıntılı konuşacağım. Ama herhangi bir şekilde veganlık üzerine araştırma yaparsanız, paylaşılan videolara denk gelirseniz, zaten hayvan, yani en gaddar insanın bile gerçekten hani gördüğünde yine et yemeye devam edebilir ama ben şu an yanlış bir şey görüyorum. Yani şu an gördüğüm şey, burada gördüğüm süreç yanlış diyebilecek asgari etik duyarlılıkta tepki verebileceği videolar aslında görebilirsiniz. Bu nedenle bu grup, yani veganlar, artık bu yaşam biçimi, bu sosyalleşme biçimine bir tepki veriyor. Buradan şuraya geleceğim. Vegan olma yolundaki en büyük engellerden biri tüm bu sosyalleşme süreçlerinden dışlanmak. Yani aslında veganlar çoğu zaman bu süreçlerden kendilerini dışlamak durumunda hissediyorlar. Hiçbir vegan kuzu kapamanın üretim sürecinde ya da yeme sürecinde yer almak istemeyecektir. Bu çok açık bir şey. Dolayısıyla buradaki sosyalleşmeden kendini azade kılmak isteyecektir. Ya da doğum gününde içinde hayvansal ürün olan bir pasta istemeyecektir hiçbir vegan. Bunu sıralayabiliriz. Az önce sıraladığım her şeyi veganlar için uygulayabiliriz. Yani bu durumda veganlar ciddi anlamda toplumdaki sosyalleşme süreçlerinden kendilerini, birincisi yaşadıkları yabancılaşma çok önemli, yabancılaşma duygusu. İkincisi de kendilerini buradan izole etme arzusu. Burada farklı bir sosyalleşme biçiminden bahsedebiliriz artık. O da vegan sosyalleşmesi. Artık Samsun'da bile mesela vegan kafe açılmış, yeni haberi geldi. Birçok yerde vegan kafeler açılıyor ve Artık bu biraz daha artan bir şey. Daha veganlar artıyor, vejetaryenler de artıyor, veganlar da artıyor. Ve onların da ayrı sosyalleşme mekanları oluşuyor. Ama sadece bizim hani veganlar olarak vegan kafeler değil, aynı zamanda diğer kafelerde de vegan seçenekleri belki zorlamak gerekiyor diye düşünüyorum mesela. Burada da bu bir hani nasıl diyeyim, aslında bir politik bir duruş aynı zamanda. Yani ben bir vegan seçenek istiyorum, şu kafede bir vegan seçenek olsun demek ve bunu belli etmek. Gidip o kafeyle ya da o işte yeme içme mekanıyla konuşmak, bu talebi dile getirmek önemli. Sosyal medya hesaplarından yazmak önemli. Belki bir tane vegan şey değil, hani belki de bu özellikle pek çok ürünün satıldığı restoranlarda vegan seçenekleri de yanında sunabilir pozisyonda olmasını sağlamak vesaire, bunlar önemli ve bunların tercih edilebilir kılınması da yine aynı şekilde önemli. Yani insanlara cazip gösterilmesi de önemli. Et yiyen insanlarda bir söylem var. Eti çok sevmek üzerine bir söylem bu. Ve neredeyse ne zaman, özellikle vejetaryenken bunu çok yaşıyordum. Şu an vegan olduğum için daha fazla yaşıyorum. Ne zaman benim bir şekilde et yemediğimi öğrense karşı taraf, ki durup dururken genelde söylemediğim bir şeydir, eti ne kadar sevdiğinden, işte İskendersiz nasıl yaşayamayacağından, kuzusuz nasıl yaşayamayacağından bahsetmeye başlıyor. Ve bahsetme süreçleri bana çok ilginç geliyor. Çünkü sanki hayattaki en büyük tutkusu ya da asla vazgeçemeyeceği bir şey, hani nasıl diyeyim, sanki bir aşktan, yani hayatında bir aşktan bahsediyormuş gibi. Yani bu böyle bir izlenim yaratıyor bende açıkçası, bu et yiyen insanlardaki söylem. Aslında eti çok sevme söylemi. Ben bunun biraz kültürel bir yönü olduğunu da düşünüyorum. Sonuçta böyle damak tadı gerçekten çok kültürel bir şey. Yani mesela Egeliler dediğim gibi daha fazla zeytinyağının içine mesela et koymamayı tercih eder, ama bazıları et koymayı tercih ediyor. Yani burada kültürel bir damak tadından bahsediyoruz aslında. Bunun ben kültürel olduğunu düşünüyorum ve özellikle etin cinsel politikasında bahsedilen ataerkil kültürle çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde bunu söyleyen gerçekten erkekler oluyor. Yani kadınlar da bazen söylüyorlar ama erkekler çok daha fazla kendilerini böyle et konusunda korumaya alma, kendilerini daha böyle sıkı sıkı, yani et yiyorum ben kendimi et yemek üzerine tanımlıyorum eğiliminde oluyorlar. Aslında bu çok da garip değil. Çünkü neden garip değil? Vegan olan erkekler çok ciddi baskılarla karşılaşabiliyorlar. Yani ciddi baskılar derken alay, sürekli geçmeyen alaylar, bitmeyen alaylar, iş yerinde ya da kendi sosyal çevresinde nasıl da işte kız gibi olduğu ya da nasıl yumuşak olduğu vesaire üzerine işte eleştiriler gelebiliyor ve aslında erkekler daha hani erillik üzerinden, ataerkillik üzerinden bir eleştiriye maruz kalıyorlar. Zaten yapılan araştırmalarda veganların büyük çoğunluğunun, yine bu sadece bizim ülkemizde değil yani dünya içi söylüyorum, büyük çoğunluğun değil ama çoğunluğunun kadın olduğu üzerine. Burada da aslında erkeklerin üzerindeki o hani pembe giyen erkeğin yaşadığı ya da işte daha kadınsı erkeğin yaşadığı baskıyı aslında görüyoruz. Ben bunun o yüzden daha çok kültürel olduğunu, damak tadının da aslında daha çok kültürel olduğunu düşünüyorum. Bu da aslında bizim sosyalleşmemizin bir parçası tabii ki. Yine bana en fazla gelen sorulardan biri, evde et yemeği pişiyor, evde annem yemekleri pişiriyor, her şeyin içinde et var, et suyu var, her şeyin içinde peynir var, her şeyin içinde işte süt var vesaire. Ben bundan nasıl kaçacağım? Arkadaşlar, eğer gerçekten vegan ya da vejetaryen olmak istiyorsanız bundan kaçmanız kolay. Kendi yiyeceğinizi kendiniz hazırlayacaksınız ya da annenize rica edeceksiniz bunun etsiz ya da hayvansal ürünsüz versiyonlarını yapmasını. Çünkü bunun başka çaresi yok, ya da dışarıdan yiyeceksiniz sonuçta. Ama burada yani ne kadar istediğinizle bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben biraz bunun. Birçok insan aile evinden taşındıktan sonra vegan ya da vejetaryen olabiliyor. Ben ailemle birlikte yaşarken vejetaryen oldum. Ama keşke vegan olsaymışım, pek de farkı yokmuş diyorum açıkçası. Hani zorluk olarak farkı yokmuş. Peki bu sosyalleşme meselesini biz nasıl terse çevirebiliriz? Veganlar nasıl terse çevirebilirler? Tersine çevirebilirler? Bir kere vegan sosyalleşmesinin ilk başta et sosyalleşmesiyle bence buluşması gerekiyor. Yani bunu az önce bahsettiğim işte kafelere vegan alternatif dayatma gibi. Yani bunlara vegan alternatiflerini koyun demek gibi. Da vegan restoranlara gitmek gibi. Ama vegan Restoranlar zaten hani orada küçük bir komünite oluyor ve o küçük grup zaten kendi arasında sosyalleşiyor. Bence bu sosyalleşmeden daha önemli olan şey vegan alternatiflerin ana akım restoranlarda, ana akım kafelerde vesaire olması. Bence asıl önemli kısım bu. Bunun dışında bir vegan sosyalleşmesini bir alternatif olarak sunmak. Mesela ben sütümü yanımda götürüyorum ve çoğu zaman insanlar Hindistan cevizi sütü götürmüşümdür mesela. İşte Hindistan cevizi sütünü merak ediyorlar, tadını merak ediyorlar. Ya da işte vegan peynirin tadını merak ediyorlar. Bunları yaparak yani kendi yiyeceğinizi aslında diğer insanlara dayatarak, buna dayatma diyorum ama sonuçta et yemeyenlere de gerçekten et dayatılıyor, yani varlığıyla et dayatılıyor. Sizin de yapmanız gereken şey vegan ürünleri aslında insanlara tattırmak, denettirmek, işte bir falafel olsun ya da işte soya kıymasıyla yapılmış bir şey olsun vesaire, bunları denettirebilirsin insanlara. Burada aslında mesele karşı tarafın damak tadıyla ilgili bir şey yaratmak değil. Alternatifi olduğunu, bu sosyalleşme biçiminin bir alternatifi olduğunu gösterebilmek. Ve bunun dışında bu vegan seçenekler için bastırma, yani bir politika üretmek de önemli. Aslında işin aktivizm kısmında daha çok bu kısmını çok önemsiyorum. Gerçekten bizim bir şekilde bunu şey yapmamız lazım. Bir şekilde restoranlara vesaire dayatmamız ya da bunu rica etmemiz gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir yere misafirliğe gideceksiniz, kendi sütünüzü, kendi yoğurdunuzu yanınızda götürün derim. Bu bence çok işe yarıyor çünkü hem karşı tarafın denemesine yol açıyor bu yiyecekleri, hem de aslında daha önce bu süreci tersine çevirmiş oluyorsunuz. Etle sosyalleşmeyi size dayatmaya çalışan topluma etsiz, hayvansal gıdasız bir sosyalleşmeyi siz alternatif olarak sunuyorsunuz. Burada biraz işler tersine çevriliyor gibi geliyor. Ve bir de insanların sizin kabul etmesini sağlamak. Yani insanların size alışması, veganlığa alışması, veganlığın normal olduğunu, veganlığın anormal bir şey olmadığını, bir grup radikal grubun işte seçimi olmadığını, bu hayatta birçok insanın vegan olabileceğini vesaire göstermeniz gerekiyor. Bu da karşı tarafı yine veganlığı normalize eden bir şey onların gözünde. Bu da önemli diye düşünüyorum. Bunun dışında ne söyleyebilirim size? Son olarak aslında bir sonraki podcast'te konuşacağımız bir konu ama ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sanırım en başında da zaten söylemiştim. Ben 2012 yılında vejetaryen oldum. Ağustos ayının başında da vegan oldum. Vejetaryenlik zor olmuştu. Sosyal anlamda çok zorlandım gerçekten. İnsanların kabul etmesi çok zor oldu. Şu an aradan yıllar geçti ve bana alıştılar artık. Yani aradan yıllar geçtiği için benim vejetaryen olduğumu biliyorlar ve herkes bunu kabul etmiş durumda ve herkes benim yaşam stilime saygı duyar pozisyonda. Ama onun öncesinde çok zorlandım gerçekten. İnsanlara anlatmak gerçekten zordu. Ve vegan olmanın da bu kadar zor olacağını düşünüyordum. Yani veganlığa geçişin çok zor olacağını düşünüyordum. Çünkü vejetaryenlik benim için sosyal anlamda çok zorlayıcı olmuştu. Ama veganlığa adım attıktan sonra bu endişelerimin çok saçma olduğunu gördüm. Çünkü ben zaten en zor kısmını yapmışım. Yani en zor kısmı zaten geçmişim, sadece ufak bir ayrıntısı kalmış. Oysa ben böyle o kadar zorlanacağımı düşünüyordum ki vegan olduğumda böyle her şey tersine dönecekti. İşte hiçbir şey yapamaz halde olacaktım vesaire. Şu an kendi yaşam biçimimi et yiyen insanlara kabul ettirme aşamasındayım. Ve bu çok kolay oluyor benim için. Artık çok daha güçlü hissediyorum kendimi. Daha önce hayır diyemediğim zamanlar oluyordu. Ve şu an daha önce dedim, çok önce yani ilk vejetaryenliğimin ilk başlarında. Bugün böyle gayet net bir şekilde kendi varlığımı, kendi bakışımı ortaya koyabiliyorum. Şunu diyorum, vejetaryenlere sesleniyorum şu an. Eğer veganlığa geçişin zor olduğunu düşünüyorsanız, hayır, hiç zor değil. Siz en zor kısmı yaptınız. Sosyal anlamda size en fazla zorlayacak kısmı aştınız. Ve şu an sadece ama sadece tek yapmanız gereken şey veganlığa geçmek ve alternatifleri araştırmak, protein kaynaklarını, kalsiyum kaynaklarını araştırmak. Tek yapmanız gereken şey bu. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Gerçekten uzun bir podcast oldu. Kusura bakmayın. Belki üçe bölebilirdim ama olsun. Kendinize iyi bakın. Diğer podcast'te, etik ve sosyal noktadan inceleyeceğimiz podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.